Ayrım 32, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 283, Bölüm 15, Temsilciler Meclisi Üyesi, Eyalet Eski Başsavcısı, Sevgili Gümüş Eyaleti'ndeki muhalifi Cosa Nostra'ya karşı ihtiyatlı adam, Doomtown'da büyük bir arazideki çiftliğin sahibi, kendisine konulan korkunç teşhisi ilk kez hastanenin yeni tamamlanmış Vito Corleone kanadında öğrendi. Washington'a geri döndüğünde bu konuda Bethesda Memorial'daki bir uzmanın görüşünü ikinci kez aldı. Teşhis aynıydı, lanet olası kanser. Lenfatik ameliyat edilemez türde, 6 aylık ömrü kalmıştı. Hastalığını gizli tutmaya ve onunla savaşmaya karar verdi. Oysa kanserin üstesinden gelebilecek tek kişi sadece bir büyücü olabilirdi. Bir yıl sonra o günkünden 44 kilo daha zayıf bir halde vefat etti. Genelde olduğu gibi anayasal sorumluluğu kendi yerine bir halef atamak olan kişi, merhumun politik rakibinin ta kendisiydi. Vali, meşhur Las Vegas vekili ve finansçısı Thomas F. Hagan'a kendi partisinin eyalet adayını göstermesini ve kongre tarafından verilen randevuyu kabul etmesini talep etti. Bay Hagan büyük bir nezaket göstererek Nevada eyaleti halkına hizmet verme şansı uğruna planlarını bir yana bırakmayı kabullendi. Randevu çok sıkıcıydı. Konu Hagan'ın bir Nevada sakini olarak ayrıcalıklarından ziyade arkadaşlarıyla o ortamda bu tür arkadaşları olan tek politikacı kendisiydi, olan ilişkileriydi. Ayrıca Hagan kamu hizmet kaydı olmayan bir siyasi adaydı. Eyaletteki her gazete hiç istisnasız yapılan seçimi eleştiriyor ve göze çarpan tartışmalarla ihtilafları yazıyordu. Aday seçimleri başka karmaşaları da beraberinde getirmişti. Merhum Temsilciler Meclisi üyesi hiç rakibi olmadan çalışmalarına devam etmişti. Tartışma ve davalar gün geçtikçe çoğaldı, ancak Kasım'da yapılacak genel seçimler Tom Hagan ve ölü bir adam arasındaki bir yarışmaya dönüşme yolunda gelişiyordu. Güç kazanmak için bazen en güçsüz gibi görünen kişileri dahi kontrol altında tutmak gerekir. Corleone'lerin yargıçları kontrol edebilme becerilerinin altında da bu uygulama yatıyordu. Her ne kadar rüşvet ve çürüyüş her sınıf insan arasında gelişmeye, kuvvetlenmeye devam ediyor olsa da normal bir yargıç, medya bunu bilirse rahatlayabilirdi, normal bir insandan daha dürüsttür. Gerçek hayatta yargıçları kontrol altında tutmak zor ve pahalıdır. Ama yine de bu yapılabilir. Davalar her yerde olduğu gibi kendisine sıradan bir İspanyolcu öğretmeninden daha fazla maaş bağlanmayan bir mahkeme memuru tarafından gelişigüzel dağıtılır. Bu gruptan insanların %10'unu ve yargıçların kayda değer bir bölümünü kontrol altında tutan birisi, çoğu memuru ve kötü alışkanlıklarından, karanlık sırlarından ya da ahlaksız tavırlarından dolayı zor durumda kalan, stratejik konumdaki birkaç yargıcı avucunun içine alan birisinden çok daha az bir güce sahip demektir. Gazeteler ise bunun tersine çalışır. Bazı muhabirler bedava bir yemeğe, affedilen kumar borcuna, hatta bir bardak buz gibi soğuk biraya dahi fit olabilirler. Ancak çoğunun mücadeleci bir çizgisi vardır ve herhangi bir şeye karşı hissettikleri sadakatin üstesinden gelecek kadar güçlü ve etkileyici bir haberle karşılaştıklarında kendilerini kaybederler. Neyse ki onlar da heyecanlandırılabilen, tıpkı tarla fareleri gibi sürekli birinden diğerine koşarak takip ettikleri yeni haberleri işitmeye istek duyan kişilerdir. Haberleri kontrol altında tutmak için kişinin üst düzeyden birilerinin üzerinde yaptırımlarının olması gerekir. Medyanın hafızası kuvvetli değildir. Eğer bir hikayenin üzerinden birkaç gün geçer, yeni bir tanesi onun yerini alıverirse, medyanın isteği eskisini kapatmak değil, yenisi üzerine daha fazla detaya erişmektir. Ya da daha yeni bir şeylere erişmek. Her hikayenin ne kadar süreceğine, gazetelerde hangi sayfada yer alacağına karar veren kişiyi kontrol edeni kontrol ettiğinizde, haberleri siz yönlendiriyorsunuz demektir. Birkaç gün sonra siyah deri giyimli ve siyah favorileri olan çekici, garip görünümlü bir adam, Mississippi'den gelen popüler müzik dehası, bağıra çağıra zenci şarkılarını seslendiren beyaz bir çocuk, hayatında ilk defa Las Vegas'a geldi. Hagen ön sayfada yerini almış ve orman köylüsü duyarlılığının zayıf performansı ile tüm bunların sadece genç taşralının kariyerindeki sonu işaret etmekle kalmayıp aynı zamanda rock'n'roll olarak bilinen aşağılık, sözde komünizm geçici hevesinin dibe vurduğu spekülasyonuna ilişkin neşeli haberlerle süslü medyanın hayalinin de odak noktası olmuştu. Hagen'ın yemin edip görevlerini devralmak için Washington'a uçtuğu gün Nevada gazetelerinden sadece birinde ondan bahsedilmiş, bu makale Carson City'den beri peşini bırakmayan, iç sayfaların karmaşasından sıyrılıp çıkan, yasal savaşçı meclis muhalefetinden ayırmaya çalışan bir muhabir tarafından yazılmıştı. Merhum meclis üyesinin partisi iç çatışma ve yasaklarla kuşatılmıştı. Ayrıca ne zamanında adayını çıkartabilecek ne de o kişiyi oy pusulasına sokabilecek gibi görünmüyordu. Meclis üyesi Hagen ise olaya çok daha vakiydi. Her ne kadar ofise Kasım oy pusulası başvurusu tarihi dolduktan sonra başvurduysa da gereken tüm belge ve dilekçeleri atanmasını takip eden hafta içerisinde tamamlayıp teslim etmişti. Mahkeme memuru içinde bulunulan durum uyarınca Hagen'ın avukatlarının onun görev süresinde uzatma istemlerinin olağan uygulama dahilinde olduğunu dile getirmişti. Donlar ve altlarındaki üst düzey yöneticiler gün geçtikçe ortaklık ya da hükümetlerdeki üst düzey yetkililer gibi davranmaya, onlara benzemeye başlamışlardı. Hagen bunun Michael'ın istediği şey olduğunu, zannettiği şey olduğunu biliyordu. Yasal olmak. Michael yoluna Hagen'ın tavsiyeleri olmadan devam ediyordu. Hagen da ihtiyaç duyulmadığı sürece fikirlerini kendisine saklayacaktı. Hagen'ın tam aksine Michael hiçbir zaman kimseyle işbirliği kurmaya çalışmamıştı. Bu tür bir iş dünyasında bir birliktelik kuran ve zarar görmeyen insan var mıydı ki? Çok ender. Ama ya yasal iş dünyasında? Hagen Vito Corleone adına çalışmaya başlamadan önceki son aylarını avukatlık yapıp kabul edilebilir ölüm oranları üzerine çalışarak geçirmişti. Kanunlar daha güvenli, daha pahalı araçların satış bedellerine gereken onayı verene kadar çalıştığı firma müvekkilleri tarafından üretilen arabalarla yapılan çeşitli kazalarda kaç masum insanın ölmesi gerekecekti kim bilir? Bebekler, çocuklar, hamile kadınlar, yüksek maaş alan zeki, beyaz adamlar. Hepsi araştırılmış, hepsi hesaplanmış, hepsi işten ayrılacağı gün teslim ettiği rapora işlenmişti. Bu insanlar ölmeyi hak edecek ne yapmışlardı? Hükümetin durumu daha da kötüydü. Hagen daha orada çalışmaya başlamadan önce bunun farkına varmıştı. Maine'i hatırlıyor musunuz? Bu Birleşik Devletler hiç olmayacak bahaneler yüzünden savaşa girsin ve o günlerde başta olup da sorumluluk taşıyan insanlar zengin arkadaşlarını daha da zenginleştirebilsin. Yalanı ulaşabileceği her yere ulaştıran gazetelerdeki nüfuzlu kişiler de dahil olmak üzere diye uydurulan büyük bir yalandı. Bu uyduruk savaşta mafya çatışmalarından kaynaklanan ölümlerin toplamından daha fazlası gerçekleşmişti. İnsanların İtalyanları büyük bir tehdit olarak görme sebeplerinin başında işte bu olumsuz şartlar geliyordu. Diğer yandan hükümetler hiç durmayan savaş için oylama yapıyor, enayiler kendi ekmeklerini yemekle yetiniyor, kendi gösterilerine dalıyor ve sanki bir demokrasi içerisinde yaşıyorlarmış gibi görünmeye devam ediyorlardı. Bu o kadar büyük bir yalandı ki Amerika'nın tamamen zenginler arasında yapılan perde arkası görüşmelerle yönetilmesi gerçeğini dahi bu kadar aşikar olmasına rağmen kabullenemiyorlardı. Neredeyse her seçimde daha zengin olan aday kendisinden fakir olanı alt ediyordu. Daha fakir olan aday kazandığında bunun sebebinin genelde onu destekleyen insanların rakibini destekleyenlerden daha zengin olduğu ve seçildiğinde kendisini seçen kişilerin maşası olmasına karar verildiği biliniyordu. Devam edin, alçakları oylarınızla başa getirin, sonra da olanları görün. Daha da önemlisi ne olmadığını görün. Bu onun sloganı olmalıydı. Hagen meclis üyeliğine aday, nelerin olmadığını görün. Hagen o güne kadar dünyada Amerikan hükümetindekinden daha mükemmel bir para sızdırma düzeni görülmediğinden emindi. Örneğin hükümeti dava etmek oldukça zordur ve eğer kazansan bile eline ne geçer ki? Al sana 1 milyon papel, sonra vergileri 2 milyona çıkartırlar, artı iş ticarete gelip dayandığında birileri bir yerlerde onların ikinci kalite mallarını satın almalı. İnsanlar hükümete karşı ne yapabilir ki? O sizindir, o sizsiniz, ona mahkumsunuz, işte o kadar. Yıllardır Hagen onların ölü gözlerinin içine bakarak ve o insanların ruhsuz birer fırsatçı haline dönüşmelerini gözlemleyerek politikacılarla işbirliği yapıyordu, çalışıyordu. Tüm bunlar Hagen'ın bu adamların ofislerine girip eğer kendi açılarından en kazançlı sonucu elde etmek istiyorlarsa tüm olanları kabullenmekten başka çarelerinin olmadığını onlara açıklamadan çok önce başlamıştı. Adamlar çok ender de olsa kadınlar da onun sözlerini hiçbir itirazda bulunmadan kabullendi. Hagen'a teşekkür ettiler, elini sıktılar, şu kamu hizmeti verenlerin takındığı tarzda bir gülümseme takındılar ve ne zaman isterse ziyaretlerine gelebileceğini söylediler. Eğer Hagen aynaya baksa ve kendi gözlerindeki bakışı görebilseydi, tam alnının ortasına bir kurşun sıkabilirdi. Hagen hiçbir zaman seçimi kazanan daireyi Nevada eyaletinin dışında tutmayı düşünmedi. Hatta bunu yapmaya gönülsüzdü. Ve eğer Selefi'nin ölümüyle beliren beklenmedik fırsat karşısına çıkmasaydı bunu hiçbir zaman yapmazdı. Nevada halkı Tom Hagen'ı mecliste görünce çok rahatsız oldu. Ama yine de karısı Teresa kadar rahatsız olmamışlardı. Onun bu göreve getirilişinin eleştirilmesi her ne kadar bir süre sonra sonlandıysa da Teresa için çok fazlaydı. Tüm bunların çocuklar üzerinde bırakacağı etki onu telaşlandırıyordu. Ve bir Washington eşi olma fikri de onu ürpertiyordu. Kocasına her zaman istediğin şeyi elde ediyor gibi görünüyorsun dedi ve ben seni bunu ne kadar istemediğini bilecek kadar iyi tanıyorum. Hagen inkar etmeyi denedi ama Teresa her şeyin farkındaydı. Bu konu üzerine düşünmek için daha uzun bir zamana ihtiyacı vardı. Çocukları aldı ve yazı anne ve babasıyla birlikte Jersey sahilinde geçirmek üzere evden ayrıldı. Belki de tüm bunlar Tom Hagen'ın her şeye isteksizce başlamasından kaynaklanmış, Washington'a gelişi kendi sisteminde bu yüzden bu kadar büyük bir şok yaratmıştı. Bindiği taksi Potomac'ı boydan boya geçerken nerede olduğu ve kim olduğu kafasına birdenbire dank etti. Bu şehirde olup biteni tüm ayrıntıları ve gerçekliği de bilen birisi olan Hagen'ın boğazına Lincoln anıtını gördüğü anda bir yumru tıkanmıştı. Otelinde geçirdiği ilk gecesinde uyuyamayınca suçu saat farkına ve içtiği kahveye yükledi. Ama o sık sık uçak seyahati yapan bir insandı ve yeri geldiğinde galonlarca kahve tüketirdi. Buna rağmen ne zaman isterse o zaman uyuyabilirdi. Perdeyi açtı ve alışveriş merkezinin ışıklarını gördü. O bir milyonerdi. Ayrıca Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi üyesiydi. Gülmeye başladı. Ardından giyindi. Hissettiği dürtü derinden geliyordu. Yapmak üzere olduğu şeyin savunulamayacak kadar hissi bir şey olduğunu henüz düşünemeden kendisini asansörde buldu. Bunun hiç kimseye anlatamayacağı türden bir hikaye olduğunu biliyordu. Constitution Caddesi'nin karşısına geçti, bozuk yumurta gibi kokan Reflecting havuzunun batı ucunda durdu. Işıklar sudan yansıyordu. Karşıdan gelen bir çift el ele tutuşup öpüştü. Ne kadar müthiş bir güzellik. O bir yetimdi. İşte böyle. 10 yaşındayken annesi kör olmuş, bir süre sonra da ölmüştü. Babası ölesiye içmeye başlamıştı. Hagen yetimler yurduna verilmiş, oradan kaçmış. Sonny Corleone ile tanışıp arkadaş olmadan önce bir sene boyunca sokaklarda yaşamış. Sonra Sonny onu tıpkı bir sokak köpeğini getirir gibi alıp evine götürmüştü. O günlerde Sonny'nin babasının böyle bir şeyi kabullenmesi şaşılacak bir durumdu. Fakat Hagen o kadar minnettardı ki hiçbir şeyi sorgulamamıştı. O günden sonra bu durum Hagen'ın üzerinde hiç düşünmediği bir baskı yarattı. Annesi zührevi bir hastalıktan dolayı ölmüştü ve babası da şiddet uygulayan, saldırgan, ölümüne içen bir ayyaştı. Hagen Vito Corleone tarafından bu becerileri henüz bilenip köreltilmeden çok önce olaylar hakkında konuşmama ya da onları düşünmeme üzerine tam bir uzman olmuştu. Fakat o gece her şey birdenbire onu rahatsız etmişti. Vito da bir yetimdi. Hagen'ın Corleone'ler tarafından sahiplenildiği yaşlarda o da Abbandandolar tarafından sahiplenilmişti. Vito konsiliyeresi olacak adamla aynı evde yetişip büyümüştü. Kendi evinde bu dinamiğin bir ayna görüntüsünü yeniden yaratmış, ilk olarak Sonny, ardından da Michael, Hagen'ı bu rolde kullanmışlardı. Hagen kollarını öne doğru uzatarak yavaş yavaş etrafında dönerek gördüğü her şeyi sindirmeye çalıştı. Lincoln anıtı, Jefferson anıtı, Washington abidesi, kongre binası ve bir şekilde onun yeni iş merkezi olacak yerin tepesine serpiştirilmiş gibi duran birkaç yıldız göze çarpıyordu. Hagen olduğu yerde havuzun batı ucunda dikilip etrafında dönmeye devam etti. Tanrı'ya ya da ölüm sonrası yaşama veya dinsel hiçbir şeye inanmıyordu. Fakat o an hiç tereddütsüz ölü, ağır ve hakikate uygun şeyin varlığını bir buz bloğu kadar net hissetti. Washington, Jefferson ve Lincoln, son temsilciler meclisi üyesi, Sonny ve Vito Corleone, Bridget ve Marty Hagen, kendi aileleri ve ilgi alanlarından daha büyük bir şeyler uğruna, kafalarına ya da kalplerine kurşun yiyen ismi bilinmeyen binlerce insan, hayatları yok olan tüm insanlar, ne kadar önce olursa olsun, şimdi ismi Thomas F. Hagen olan bir temsilciler meclisi üyesi, mükemmel, kır saçlı bir yabancının bedeninde hayat bulmuşlardı. Mecliste geçirdiği süre içerisinde sık sık o ana dönüp düşünecek ve hissettiği keyfi hatırlayacaktı. Genelde şaşılacak kadar çok kez insanlar yabancıların yaşamlarını daha iyi bir seviyeye getirmeye kanuni ve hatta özgecil bir ilgi gösterirlerdi. Washington'daki ilk günleri toy idealizmlerinin yerlerde sürünüp toza bulandığını, siyaset ve para gerçeklikleri karşısında un ufak olduğunu seyredenlerin tersine Hagen'ın ezilip yok edilecek hiçbir ideali yoktu. Rüşvet vermek için son gelişinde uğradığı temsilciler meclisi üyeleri onu kongre binasında gördüklerinde sanki daha önce hiç karşılaşmamışlar gibi kendilerini tanıttılar. Hagen bu işten inanılmaz derecede zevk aldı. Hayatını insanların içeri birer birer girdikleri ve onun yardımını istedikleri bir ofiste oturarak harcamıştı. Bu yüzden gelenlerin domuzlukları ister istemez ona da bulaşmıştı. Diğer yandan doğruluk, iffet ve fedakarlığın kısa ömürlü olduğu meclis binasında her ne kadar gözü neredeyse hiç açılmayacak gibi görünen bir adam için bile bu tür insanlar hemen hemen her yerdeydiler. Buna rağmen Washington'da geçirdiği o ilk gecede kafasını kaldırmış gökyüzüne bakarken sonunda keyfi beklenmedik bir olayla kaçtı. Kaburgalarının arasına dayanmış bir silah hissetti. Bu kafasında beyaz bir kovboy şapkası olan ve yüzünü bandana ile kapatmış bir zenciydi. Ayağında lastik tabanlı ayakkabıları vardı. Hagen onun kendisine yaklaştığını işitmemişti. ''Adam, umarım kolundaki şu saatin senin için herhangi bir manevi değeri yoktur.'' dedi. Hagen her ne kadar Teresa'nın verdiği yıl dönümü hediyesi olsa da hayır yok diye karşılık verdi. Çok önemli bir yıl dönümünde verilmemişti. Fakat Hagen bu saati seviyordu. Sadece bir saat işte.
Lanet derecede hoş bir saat.
Teşekkürler. Eminim ki senin koleksiyonunda bundan daha iyileri de vardır. Bu arada şapkanı çok beğendim. Adam Hagen'a boşaltılmış cüzdanını uzatırken,
teşekkürler. Zenginsin öyle mi dedi.
Hagen şu ana kadar öyleydi diye karşılık verdi. Üzerinde sadece birkaç yüz dolar vardı. Adam arkasına dönerken,
üzgünüm dedi. İş gereği bilirsin işte.
Hagen adamın arkasından tamamen anlıyorum diye seslendi. Bu şehir daha önce hiç bu kadar neşeli bir kurbana şahit olmuş muydu?
Sana bol şans arkadaşım.
Hagen, Teresa'nın ebeveynlerinin Asbury Park'taki evinden partisinin ulusal kongresinin yapılacağı Atlantic City'ye geçmek için kendisine yeterince zaman ayırmıştı. Yalnız Atlantic City'ye doğru yola çıktığında trafik öyle bir Arap saçına dönüştü ki sürekli saatine bakması için her tür sebep oluştu. Çalınan saatin yerine Teresa'ya hiçbir açıklamada bulunmak zorunda kalmamak için tıpatıp benzerinden satın almıştı. Ama onu da evde komodinin üzerinde unutmuştu. Nerede bıraktığını gözünün önüne getirebiliyordu. Hemen kongre vekaletnamelerinin yanındaydı. Avucunun içiyle direksiyona sert bir şekilde vurdu. Atlantic City'de bir otelde kalmaması oldukça komik bir seçimdi. Fakat Hagen, Teresa'nın eve geri dönmesini sağlamaya çalışıyordu. Ve kızları görmek de müthiş bir şeydi. Hatta oğlanlar bile onu gördüklerine çok sevinmişlerdi. Garajın girişinde basket oynarlarken kızlar, arabalar, hatta çok sevdikleri o vahşi, zevksiz müzik üzerine konuştular. Teresa yaz sonunda eve dönüyordu. Hagen bundan pek emin değildi. Ve hatta eğer Tom ona yeni Modern Sanatlar Müzesi yönetim kuruluyla bir randevu ayarlarsa, çeşitli kampanya çalışmalarında boy göstereceğini dahi söylemişti. Ancak Hagen tüm bunlara erişebilmek için gerçekleştirmesi gereken gidiş gelişleri hafife almıştı ve tabii ki onun ulaşmaya çalıştığı yere gerçekten zamanında varması gereken bir günde doğal karşılanabilecek en kötü trafiğe yakalanmıştı. Ayrıca bu zaman diliminde bazı şeyleri de unutmuştu. Eğer bu kadar kısa bir sürede bu kadar çok şeyi yapmaya çalışmasaydı, emrinde çalışan kadrodaki şefle birlikte seyahat ederdi. Valinin önerdiği diğerlerinden farklı ancak utandırıcı derecede becerikli ve çalışkan bir genç Harvardlı ve Ralph son dakikada kızıyla birlikte kumsala koşan patronunun kafası ne kadar dağınık olursa olsun onun hiçbir şeyi unutmamasını sağlardı. 32. Ayrımın sonu. Sayfa 290.